Sevgili çocuklar, hepinizi sevgiyle selamlıyoruz. Bir programda karşınızdayız, bir çocuk programıyla. Aslında sizlere çocuk demek de pek doğru değil. Gençler mi, arkadaşlar mı desek diye düşünüyorum.
Arkadaşlar diyelim.
Sen de kimsin?
Ben Zeynep.
Oo, hoş geldin Zeynep abla. İşte sesini duydunuz, Zeynep ablayla birlikte olacağız. Ben de, bana da Ahmet abi falan
evet,
diyeyim
bari. Ahmet abi.
Evet, Ahmet abiyle Zeynep ablanın programı bundan sonra sizinle birlikte olacak. Programımız Değerler Eğitimi. Değerler eğitimini bizim uzun uzun size anlatmamıza gerek yok. Zaten biliyorsunuz siz değerler eğitiminin ne anlama geldiğini. Zira bakanlığımızın, Milli Eğitim Bakanlığımızın müfredatında, programında yer alan bir konudan söz ediyoruz size. Çeşitli derslerinizde buna dair hikayeler, masallar, şiirler ve benzeri çalışmalar yaptığınızı biliyoruz biz. Doğru mu?
Evet, çocuklarımız bu konuda, arkadaşlarımız bu konuda öğretmenlerinden pek çok bilgileri öğreniyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı dahilinde. Biz de şimdi onlara bunu hikayelerle,
masallarla
ve sizin şiirlerle, güzel yorumlarınızla inşallah katkı sağlayarak sunmaya çalışacağız.
Çok iyi olacak. Zannediyorum kardeşlerimize, arkadaşlarımıza efendim derslerde yardımcı olacak bir programı onların önlerine götürmüş oluyoruz. Bu programın zannediyorum müptelası olacaklar. Müptela ne demek?
Müptela o işi çok seven, o işi sürekli dinleyen,
bağlı hale
gelen.
Gelmek,
evet.
Değil mi? Bak gördüğünüz gibi programımız sadece değerler eğitimiyle sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda lügata dair bir... Lügat ne demek diyeceksin
sen. Lügatta sözlük demek.
Lügatta sözlük. Efendim Türkçenin unutulmaya yüz tutmuş kelimelerini de zaman zaman duyacaksınız. İstiyoruz Türkçemiz zenginleşsin, genişlesin. Ve zengin bir dilin konuşucuları olalım bizler. Bununla birlikte bizim dağarcığımızda masallar, fıkralar, şiirler artsın. İşte bu programın özelliklerinden biri olacak. Daha çok masallar üzerinde duracağız. Ve masallarda sizlere dersler verecek, sizlere efendim yeni ufuklar açacak konulara vakıf olacaksınız. Bu masalların içerisinde değerler eğitimi diye bir başlık atarak sayalım neler var değerler eğitimi. Ben bir tanesini söyleyeyim. Kişinin kendisine güveni, değerler eğitimi üzerinde çalışacağımız efendim yahut da müfredatın değerler eğitimi diye ortaya koyduğu 27'dir bunun sayısı biliyor musun? Önü açık ama bakanlık 27 tane
öyle
koymuş.
Mi? Evet. Bilmiyordum.
Tabii bununla birlikte daha da çoğaltılabilir. Zaten biz o çoğaltılan tarafına dair daha çok çalışmayı tasarladık biz. Efendim tabii ki o 27 konuyu işleyeceğiz. 27 konu bizim programımızı doldurmayacak zira.
Tabii ki.
Kaç programımız
var? Devam edeceğiz. 52 hafta buradayız sevgili çocuklar.
52
evet,
hafta.
Sizden
az buz değil.
52 hafta 27'yi 2'ye çarpacağız yani evet, hemen hemen. Evet. 52 hafta burada değerler eğitiminde birlikte olacağız.
Birlikte olacağız. Ben birini söyledim. Böyle sırayla bir karşılıklı sayalım bakalım. Değerler eğitimi deyince ne anlıyoruz? İyilik etmek.
Evet. Vatan millet sevgisi.
Misafirperverlik.
Vefa.
Hay Allah ben aklıma bir şey gelmedi. Bu durumda biraz aklı güçlendirmek falan mı desek
o
yani?
O zaman olabilir tabii ki.
Böyle bir değerler eğitimi olabilir mi? Olur niye olmasın? Aklı güçlendirmek, beyni genişletmek.
Evet.
Efendim beynimizde yeni konular.
Okumak belki bilmek,
okumak,
öğrenmek,
bilmek,
bilgi, ilim, kültür.
Yardımseverlik.
Güzel ahlak sahibi olmak. Bunlardan tabii ki anne baba sevgisi.
Sevgisi. Çok güzel. Ne güzel sayıyorsunuz. Ya ben aklıma gelmeyen şeyleri sayıyorsunuz. Bir de bunların tersleri var biliyor musunuz?
Tabii ki.
Ya iyilik bir de kötülük var. Efendim yardımseverlik bir de yardımsevmezlik.
Yardımsevmezlik var.
Evet. İşte bunun gibi efendim söyleyeceğimiz değerler eğitiminin bir de antisi, karşısı, ötekisi, karşı tarafı, arkası efendim başka tarafta yer tutanı söz konusu. Bu anlamda değerler eğitimi belki 52'yi de aşacak. 52'nin de üzerine çıkacak. Dedikten
İnşallah. Sonra
girelim mi konuya?
Evet girelim.
Asıl
bugünkü konumuz.
Neydi? Önce temayı söyleyelim.
Bugün devlet millet sevgisi.
Harikasın.
İlk temamız.
Harikasın. Şimdi burada bir soru soracağım. İki sorum var aslında. Bu sorunun birincisini şimdi soracağım. Birisini de programın, masalın
tamam zor
sonunda.
Olmasın ama.
Yok yok çok zor olmayacak. Dünyanın en güzel bayrağını söyleyebilir misin?
Oo,
kimin
dünyanın en güzel bayrağı kırmızı, ay ve yıldız olan içinde.
Hay Allah
bizim
ki, hay Allah.
Türkiye,
kimin bayrağı?
Türkiye tabii ki.
Yaşasın Türkiye. Efendim bu sorunun ikincisini Zeynep abla masalı...
Şehitlerimizin kanıyla sulanmış bir bayraktan
boyanmış da diyebiliriz değil mi? Onun bir hikayesi de var. Bir ara anlatırız değil mi?
İnşallah.
Bayrağın oluşumu hikayesini anlatırız. Hadi bir bakalım masalımız ne diyor? Masalımızın adıyla başlayalım. Devlet Ağacı değil mi?
Evet sevgili çocuklar, bugün sizlere okuyacağımız masalın adı Devlet Ağacı. Şimdi Devlet Ağacı masalımızı dikkatle dinlemenizi istiyoruz. Devlet Ağacı. Vaktiyle yakınlarda bir yerlerde ülkelerden bir ülke varmış. Bu ülke adil hükümdarların idare ettiği bir diyarmış. Başa geçen sultanlar hakka hukuka riayet eder, doğruluktan ayrılmazlarmış. Öyle ki bunların insanların yanı sıra bütün hayvanatı da kendi tebası saydığı bir çekge... Düzeltiyorum. Öyle ki bunların insanların yanı sıra bütün hayvanatı da kendi tebası saydığı bir gerçekmiş. Adil padişahlar ülkesinin idare edildiği kocaman bir saray varmış. Sarayın etrafı görkemli bir bahçeyle çevriliymiş. Bu bahçenin tam ortasında da bir çınar ağacı bulunmaktaymış. Bu ağaç ülkeyle yaşıtmış. Yani onu devleti kuran birinci sultan... Yani onu devleti kuran birinci sultan dikesiymiş. Devletime milletime hayırlı olsun. Hanedanlığımla birlikte sonsuza kadar yaşasın. Duasıyla dikilen çınar ağacı bu devletin sembolüymüş. Zaten onun adına devlet ağacı deniyormuş. Gelmiş geçmiş sultanların hepsi bu ağacı çok severlermiş. Onu yaşatmak için özel ihtimam gösterirlermiş. Hatta devlet ağacını koruma ve yaşatma birliği adı altında bir görevliler ekibi bile kurmuşlar. Bu özel ekibin devlet ağacının bakımını yapmak dışında bir işi yokmuş. Padişahlar devlet ağacını çok severlermiş. Devlet işlerinden bunaldıkları zaman dinlenmek ister ve has bahçeye çıkarlarmış. İşte böyle zamanlarda dibine oturdukları ağaç devlet ağacı olurmuş. Zaten ağacın etrafında küçüklü büyüklü tahtlar varmış. Oymalı masalar, kakmalı sehpalar konmuş. Ortalık dayanıp döşenmiş ve bir kameriye haline dönüştürülmüş. Masaların üzerine meyve tabakları, sehpaların üzerine şerbet sürahileri dizilmiş. Zaman zaman sultanlar gelir, bu gölgelikte yer, içer, dinlenirlermiş. Ülkenin padişahlarından birinin zamanında yine devlet ağacına gerekli özen gösteriliyormuş. Dibi çapalanıyor, dalları budanıyormuş. Padişah da arada bir has bahçeye çıkıp devlet çınarının dibinde gölgeleniyormuş. Bugünlerin birinde padişah kutlu ağacın gölgesindeymiş. Yanında devlet ileri gelenleri, beyleri, paşaları, amirleri varmış. Hep beraber yiyor, içiyor ve muhabbet ediyorlarmış. Bir ara padişahın gözü ağacın gövdesine takılmış. O anda görmeyi arzu etmediği bir manzarayla karşılaşmış. Meğerse devletini sembolize eden ulu çınar ağacını karıncalar sarmamış mıymış? Yüzlerce, binlerce kara hayvancık kabukların arasına fütursuzca girip çıkmaktaymış. Bu gidişle çok sürmez, belki de kutlu ağaçlar kurur yok olurmuş. O an aklına bir şey gelmiş padişahın. Sakın bu hak tarafından gösterilen bir işaret olmasınmış. Padişahın devletini de bu karıncalar gibi asalaklar sarmış olabilirmiş. Ülke için için kemiriliyor ve kurutuluyor olabilirmiş. Padişah bir anda içine kapanmış ve derin düşüncelere dalmış. Bu sırada çevresindeki idareciler hararetli sohbetlerine devam ediyorlarmış. Bu arada obur bir şekilde sulu meyveleri, tatlı sebzeleri midelerine indiriyor, üzerine ballı şerbetler içiyorlarmış. Doğrusu ya, bu sırada bu asil sofrada ceviz kabuğunu dahi doldurmayan konular konuşuluyor, ayarsız kahkahalar birbirini kovalıyormuş. Bu arada bir dönüp ağacı kemiren karıncaları süzüyor, bir dönüp devletini sömüren, sonradan görme... (gülüyor) Bu arada padişah bir dönüp ağacı kemiren karıncaları süzüyor, bir dönüp devletini sömüren sonradan görme şu adamlara bakıyormuş. Ne kadar da benziyorlarmış birbirlerine. Her iki grup da siyah yüzlü, asalak ve hazıra konucuymuş. Padişah kararını vermiş o an. Önce devletimi bu asalaklardan kurtarmalıyım diye düşünmüş. Ardından da devlet ağacını temizlerim. Bu düşünceyle ayağa fırlamış padişah. Sinirli olduğu her halinden belli oluyormuş. Devlet ağacının çevresini işgal etmiş olan bir grup idareci de şaşkına dönmüşler. Bir an acaba sultana ne olmuştu da aniden ayağa fırlamıştı? Burayı yeniden okuyorum. Devlet ağacının çevresini işgal etmiş olan bir grup idareci de şaşkına dönmüşler bir an. Acaba sultana ne olmuştu da aniden ayağa fırlamıştı? Yoksa aralarından biri bir kusur mu işlemişti? Endişeyle dönüp birbirlerine bakmışlar. Sonra onlar da ayağa kalkmışlar. Üzüm salkımları, elma armut yarımları ve şerbet bardakları hala ellerindeymiş. Onları unutmuş bir haldeymişler. Nice sonra devletin başbakanı ayarındaki idareci, "Hayrola sultanım?" diye sormuş. "Bir kusur mu işledik bilmeden?" Padişah başbakanına cevap vermemiş. Onun yerine ileride durmuş, bekleşen saray görevlilerine işaret etmiş. Görevliler koşa koşa gelip, "Emrediniz sultanım!" demişler. Padişah çevresindeki yöneticileri göstererek kafasını sinirle sallamış. "Bu adamların hepsini alın!" emrini vermiş. "Üzerlerindeki nişanları sökün, saraya ait giysileri soyun, sonra da geldikleri yere yollayın." Bu emir üzerine ortalıkta buz gibi bir hava esmiş. Görevlilerin hala ellerinde tuttukları sebze ve meyve parçaları dökülmüş, şerbet bardakları şangırtıyla yere düşmüş. Tabii ki hiçbiri böyle bir sonla karşılaşacaklarını düşünmüş değillermiş. Bu yüzden hayretler içinde kalmışlar. Ne edeceklerini, nasıl davranacaklarını bilemiyorlarmış o an. Birkaç tanesi itiraz edecek gibi olmuş, ancak görevliler hemen harekete geçip onları susturmuş. Susmak istemeyenlerin ağızlarını sert bir şekilde kapatmışlar. Sonra da derbest edip götürmüşler. Nişanlarını sökmüşler, urbalarını soymuşlar, alayını kapı dışarı etmişler. Öte yanda padişah devlet ağacının yanından ayrılmış ve sarayına dönmüş. O günü ve takip eden geceyi derin derin düşünerek geçirmiş. Ertesi gün fikirlerine değer verdiği bir bilgin ve akabinde bir bilgeyi ziyaret etmiş. Olan biteni anlatmış. Onlara akıl danışmış. Bildiklerini söylemişler bilginler ve bilgelerde. Padişah da onların teklifleri doğrultusunda hareket ederek yeni bir kadro kurmuş. Devleti yeni yöneticilerine teslim etmiş. Daha sonraki günlerin birinde padişah devlet ağacı ekibini yanına almış. Ekiple birlikte has bahçeye çıkmış. Amacı devletten sonra devlet ağacını da asılaklardan temizlemekmiş. Ancak onu bir sürpriz bekliyormuş. Padişah ve ağaç ekibi ağacın yanına vardıklarında koca çınarı tertemiz bulmuşlar. Ağacın gövdesinde ne karınca gezinmekteymiş ne de bir başka asalak. Üstelik onun koca gövdesi, uzun dalları ve el iriliğindeki yaprakları ilk günkü gibi sağlıklı ve genç görünüyormuş.
Zeynep abla'ya teşekkür ediyoruz. Ancak vaktimiz de dolmak üzere sorumu, başta söylediğim sorumu soruyorum. Haritada en güzel ülke kimin ülkesi?
Haritada en güzel ülke Türkiye'm, benim ülkem.
Peki bu masalda sözü edilen o asalaklar, o karıncalar vesaire, devlet ağacının etrafını sarmış olanlar size bu yakınlarda neyi hatırlatıyor? Mesela Temmuz ayına dair,
evet,
bir şey
hatırlıyor musun? Evet, 15 Temmuz'u hatırlatıyor. 15 Temmuz'da bu millet o asalaklara gereken cevabı verdi.
İyi mi etti?
İyi etti.
Hakikaten çok iyi etti.
Evet.
Haydi o halde hep birlikte alkışlayalım milletimizi, devletimizi, ordumuzu ve bugünkü programımızı, ilk programımızı böylece kapatalım.
Evet, veda ediyoruz. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı diyoruz bütün kardeşlerimize, arkadaşlarımıza ve bu toprakları tanımalarını istiyoruz.
Pekala, hoşça kalın.
Hoşça kalın sevgili çocuklar, sevgili arkadaşlar.